7. ayrım, mahşer nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 73. Jean-Pierre Villiers aslında iki kat büyük bir burun ve kalın göz kapaklarıyla tanınmaz hale gelmiş bir surat ve pejmürde giysilerle ikindi güneşinin gölgelerinden Montparnasse'ın karanlık bir sokağına doğru yöneldi. Taşların üzerinde orada burada oturmuş sarhoşlar vardı. Sırtlarını duvara yaslamışlar, çökmüş vaziyetteydiler. Diğerleri ise ölü gibiydiler. Kelimeleri yayarak alkoliklere özgü bir tarzda şarkı söylemeye başladı. ''Dinleyin, dikkatle dinleyin dostlarım. Sevgili arkadaşımız Jodel'den duymuştum. Beni dinliyor musunuz yoksa boşa mı nefes tüketiyorum?'' ''Jodel delinin tekidir,'' dedi sol taraftan bir ses. ''Başımıza hep derde sokar,'' diye bağırdı sağ taraftan bir ses. ''Söyle ona cehenneme kadar yolu var.'' ''Onun arkadaşlarını bulmam gerek, bana çok önemli,'' dedi. ''Sen de kuzeydeki doklara git, oralarda daha çok uyuyor, daha çok hırsızlık ediyor.'' Jean-Pierre, Tullie rıhtımında dolaştı. Gittiği her karanlık sokakta karşısına çıkan her karanlık çıkmaz hep birbirine benzer cevaplar aldı. ''İhtiyar Jodel bir domuzdur, hiçbir zaman şarabını paylaşmaz.''
''Yukarılarda arkadaşları varmış, neredeymiş peki bunlar?''
''Şu büyük aktör güya oğluymuş, saçmalığından iskası.''
''Ben sarhoşun tekiyim ve dünya umurumda değil ama arkadaşlarımın başına da yalanlarla dert açmam.''
Daha sonra Alma'daki yükleme iskelelerine vardığında enkaz haline gelmiş bir yaşlı kadından ilk cesaretlendirici sözleri duydu Villiers. ''Jodel delinin tekidir ama bana hep iyi davranır, bana çiçekler getirir, tabii çalınmış çiçekler ve bana büyük aktrisler, buna inanabiliyor musun?''
''Evet madam, öyle demişse doğrudur.''
''O zaman sen de ona kadar delisin.''
''Belki de öyleyim çünkü siz güzel bir kadınsınız.''
''Amanın gözlerin, gökyüzündeki mavi bulutlar gibi, sen onun hayaletisin.''
''O öldü mü?''
''Kim bilir, kimsin sen?''
Saatler sonra güneş Trocadero'nun yüksek yapılarının arkasından batarken, öncekilerden çok daha karanlık bir ara sokakta birinin, ''Dostum, Jodel hakkında laf eden kim?'' diye bağırdığını duydu. ''Ben!'' diye aykırdı Villiers, dar bir kovuğun karanlığına doğru adım adım yürürken. ''Sen onun arkadaşı mısın?'' diye sordu. Yere devrilmiş darmadağınık bir dilencinin yanında diz çökerken. ''Jodel'i bulmam gerek. Bana yardım edecek herkese verecek kadar param da var. Bak işte 50 frank.''
''50 frankı görmeyeli çok uzun zaman oldu.''
''İşte gör şimdi Jodel nerede, nereye gitti?''
''Yo, bana bunun bir sır olduğunu söyledi.''
''Ama sana söyledi.''
''Tabii biz kardeş gibiyiz.''
''Ben onun oğluyum, bana söyle.''
''Lour Vadisi'ne gitti. Lour Vadisi'nde korkunç bir adamla buluşmaya. Tüm bildiğim bu.'' diye fısıldadı yalnız adam. ''Onun kim olduğunu kimse bilmez.''
Sokak arasında güneş ışığının süzüldüğü tarafta bir adam belirdi birden. Şimdi rolü gereği kambur duran aktörden uzunmuş gibi görünse de aslında onun boylarında biriydi.
''Niye soruyorsun ihtiyar Jodel'i?'' dedi yeni gelen.
''Onu bulmam lazım efendim.'' diye karşılık verdi Villiers, sesini titreti pırıltıyla konuşarak. ''Bana borçlu, anlıyor musunuz? Onu 3 gündür arıyorum.''
''Korkarım paranı alamayacaksın. Gazete okumaz mısın sen?''
''Beni ilgilendirmeyen şeyleri okumak için neden paramı harcayayım ki? Atılmış dünkü gazetedeki karikatürlere de gülebilirim pekala. Dünkü de olur, geçen haftaki de.''
''Jodel olduğu sanılan biri dün gece kendini tiyatroda vurmuş.''
''Ah piç herif, bana tam 7 frank borcu vardı.''
''Ya sen kimsin ihtiyar?'' diye sordu yeni gelen Jean-Pierre'e yaklaşıp onu karanlık geçidin boğuk ışığında inceleyerek.
''Ben Auguste Renoir'ım ve resim yaparım. Sonra bazen Monsieur Monet, sık sık da Hollandalı Rembrandt olurum. İlkbaharda Georges Seurat olmaktan hoşlanırım. Kışın sakat Toulouse Lautrec olacağım. O sıcacık genel evler, müzeler yağmur yağdığında ve hava soğuk olduğunda harika yerlerdir.''
Haydi be gerizekalı moruk. Adam dönüp caddeye doğru yürümeye başladı. Willie'ye de peşinden topallayarak koşturdu.
Monsieur diye bağırdı aktör.
Ne var? Adam durdu.
Bu feci haberi getirdiğinize göre bence 7 frankımı siz ödemelisiniz.
Nedenmiş? Ne biçim bir mantık bu böyle?
Benim umudumu çaldınız.
Neyi çalmışım, neyi?
Umudumu, beklentimi. Ben size Jodel'i sormadım ki siz yanıma geldiniz. Onu aradığımı nereden bildiniz de geldiniz?
Birkaç dakika önce onun adını bağırıp duruyordun.
Ve durup dururken benim hayatıma girip ümitlerimi mahvettiniz. Belki ben sormalıyım size, siz kimsiniz Monsieur? Arkadaşım Jodel'in tanıdığı olamayacak kadar zengin giyimlisiniz. Ah o orospu çocuğu, Jodel sizin neyiniz olur? Niye geldiniz buraya?
Sen tımarhaneliksin dedi adam cebine uzarak. İşte sana 20 frank. Hayatına girdiğim için de özür diliyorum.
Oh teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim.
Meraklı yabancı gün ışığıyla aydınlanan kaldırıma çıkana kadar bekledi Jean-Pierre. Sonra bir solukta ara sokağın girişine vardı. Adamın arabasına doğru yaklaştığını gördü. Yine kafayı yemiş rolü yaparak kaldırımda savrula savrula, sakat bir saray dal kabuğu gibi hoplaya zıplaya veli nimetine seslenerek yürüdü.
Tanrı sizi korusun ve kutsal İsa sizi kucaklasın Monsieur. Cennetin bütün güzellikleri, nimetleri sizin.
Defol git yolumdan be ihtiyar sarhoş serseri.
Ah tabii gideceğim hiç merak etme diye düşündü Jean-Pierre. Hareket eden Peugeot'un plaka numarasını alırken.
Latham son 18 saat içinde ikinci kez asansörle Büyükelçiliğin bodrum katına indiğinde vakit akşamüstü olmuştu. Ama bu sefer gittiği yer haberleşme bölümü değil, kutsal devlet arşiviydi. Çelik kapının sağ tarafındaki bir masada nöbetçi kolluklu bir deniz piyadesi oturuyordu. Drew'yu tanıyıp gülümsedi.
Yukarı davalar nasıl Bay Latham?
Burası kadar serin ve temiz değil çavuş. Sizde en pahalı havalandırma aletleri var.
Keyfimize diyecek yok demek gizli işler ve porno bölümümüzü ziyarete geldiniz.
Porno film gösterimi de mi var burada?
Biletler 100 frank ama ben sizden para almam.
Ah denizcileri hep sevmişimdir zaten.
Bu arada bizim takımdaki arkadaşlar Grenell'deki kafede bize verdiğiniz beleş yemek için size teşekkür etmek istiyorlar.
Benim için zevkti. İnsanın ne zaman porno film seyretmek isteyeceği belli olmaz.
Aslında o kafenin sahibi olan insanlar eski arkadaşlarımdır. Varlığınız orada istenmeyen bazı müşteriler üzerinde sakinleştirici bir etki yapmış.
Ha evet söylemiştiniz. 2 dirhem 1 çekirdek giyinmiştik. Sanki operete filan gidermişiz gibi.
Çavuş diyor. Konuşmayı kesti Drew nöbetçiye bakarak. Arşiv bölümünde Karin de Vries diye birini tanıyor musun?
Sadece bir merhabamız var o kadar. Gerçekten de güzel kadın ama bana sanki bunu gizlemeye çalışıyormuş gibi geliyor. O 5 kiloluk koca gözlükler ve kesinlikle Paris modası olmayan o kapkara elbiseyle dolaşıyor hep.
Burada yeni mi?
Geleli aşağı yukarı 4 ay oluyor. NATO'dan transfer oldu. Çok sessiz ve içine kapanık biri olduğu söyleniyor. Anlatabildim mi bilmiyorum.
Anlatabildi. Pekala gizemli anahtarların sahibi bana ön taraflardan bir koltuk ayarla şimdi.
Hemen ilk sırada sağdan 3. oda ismi kapıda yazıyor.
Onu da mı dikizledin?
Elbette. Şu kapı kilitlendiği zaman her gece ellerimiz tabancalarımızla davetsiz misafirler var mı yok mu diye buralarda devriye geziyoruz.
Aa anladım. Görev icabı etrafı kolaçan edermiş gibi görünme muhabbetleri. Daha nezih filmler seyretsen iyi olur senin için.
Siz de daha nezih konuşsanız iyi olur bence. Tanesi 13 papelden bir sürü şarap dahil bize çektirdiğiniz ziyafetten bahsetmemi mi tercih edersiniz yoksa? Lokanta sahibinin bizim yakın dostları olduğumuzu, hatta belki de Amerika'daki akrabaları olduğumuzu, başı sıkıştığı zaman bize haber salmasıyla, dükkanında bazukalarımızla anında bitebileceğimizi söyleyerek, hırt müşterilerine gözdağı verdiğini çıtlatsam iyi mi olur diyorum hani. Yeni böyle vurdulu kırdılı filmler seyretmemi mi öneriyorsunuz bana şimdi?
denizcileri seven bir lokanta sahibine masumane bir ikramıydı o sadece.
Burnunuz uzuyor Bay Pinokyo.
Tamam tamam, sen kazandın. Şimdi izin ver de gireyim lütfen. Denizci masasının üzerindeki bir düğmeye bastı ve çelik kapıdan yüksek perdeden bir klik sesi geldi.
Büyücünün şatosuna hoş geldiniz efendim.
Latham bilgisayar donanımlarını çıkardı, seslerle uğuldayan yere girdi. Arşiv bölümü orta koridorun iki yanına dizilmiş sıra sıra odalardan oluşuyordu. Haberleşme biriminde olduğu gibi her şey beyaz ve sterildi. Alçak tavanın bir ucundan diğer ucuna kalın, parlak, yuvarlak çubuklar halinde neon ışıkları uzanıyordu. Sağına doğru bakarak yürüdü. Üçüncü odanın kapısına geldi. Üst panelin ortasında beyaz harflerle Bayan de Vries yazan siyah, plastik bir bant vardı. Bayan de Vries de Harry Latham ve kardeşi Drew ile ilgili pek çok sorunun cevabı vardı. Drew kapıya vurdu. ''Girin'' dedi içeriden bir ses. Latham kapıyı açtı ve Karin de Vries'in şaşkın, telaşlı bir ifadeyle kendisine bakan yüzüyle karşılaştı. Sol taraftaki masasında oturuyordu.
''Monsieur, sizi hiç beklemiyordum'' dedi.
Sesinde bir korku vardı.
''Kabalığımdan dolayı özür dilerim. O şekilde odanızdan çıkmamalıydım.''
''Hayır efendim, ne münasebet. Özür dilemesi gereken benim. Witkowski ile konuştum.''
''Aa, evet, albayla.''
''Şimdi de o konu hakkında konuşmalıyız.''
''Bilmem gerekirdi.'' diye söze girdi araştırmacı. ''Evet, konuşacağız Monsieur Latham, ama burada değil, başka bir yerde.''
''Neden? Bana verdiğiniz her şeyi gözden geçirdim. Sadece iyi değildi, harikaydı. Zimmet nedir, aktif nedir hiç bilmezdim ama siz öyle açık bir hale getirmişsiniz ki.''
''Teşekkür ederim ama başka bir nedenden dolayı buradasınız, öyle değil mi?''
''Neden söz ediyorsunuz?''
Gabriel'den biraz uzakta, buradan doğuya doğru 6 blok ileride Le Sabre d'Orléans diye bir kafe var, küçük bir kafe. Pek bilinen bir yer değil. 45 dakikaya kadar orada olun. Ben arka taraftaki masada sizi bekleyeceğim.
Anlamıyorum.
Anlayacaksınız.
Tamı tamına 47 dakika sonra Drew, Gabriel Caddesi'nin arkasındaki küçük harap kafeye girdi. Işık az olduğundan gözlerini kırpıştırdı. Şehrin gayrimenkul fiyatlarının ateş pahası olduğu bu bölgesinde gecekondu gibi bir yer görmek onu şaşırtmıştı. Karin de Vries'i söylemiş olduğu gibi kafenin en arka masasında buldu. ''Burası bayağı salaş bir yer yahu'' diye fısıldadı kadının karşısına otururken.
''L'obstination de Française''
''Fransız inatçılığı'' diye açıkladı de Vries. ''Alçak sesle konuşmaya da gerek yok. Ayrıca buradaki hiçbir Allah'ın kulu dinlemez bizi.''
''İnatçı olan kim?''
''Sahibi. Bu mülk için kendisine çok para teklif edildi ama satmayı reddediyor. Zengin biri ve burası yıllardır ailesinin zengin olmadan çok zaman öncesinden beri. Akrabalarına iş vermek için kullanıyor. İşte bir tanesi geliyor, sakın şaşırmayın.''
Sarhoş olduğu açıkça belli olan bir garson yalpalaya yalpalaya masalarına yaklaştı.
''Siparişlerinizi alabilir miyim? Yiyecek bir şeyimiz yok.'' dedi bir solukla.
''Skoç viski lütfen.'' dedi Latham Fransızca olarak.
''Bugün skoç yok.'' dedi garson küçük bir geğirti eşliğinde. ''Güzel bir şarap serimiz var. Bir de viski dedikleri Japon pisliği.''
''Beyaz şarap o zaman. Eğer varsa Chablis marka olsun.''
''Beyaz olacağını söyleyebilirim.''
''Ben de aynısından alacağım.'' dedi Karin de Vries. Garson sendeliğe sendeliğe uzaklaştı. Sonra Karin devam etti.
''Şimdi neden popüler bir yer olmadığını görüyorsunuz.''
''Böyle bir yer hiç olmasa daha iyi olur. Konuşalım. Kocanız Doğu Berlin'de ağabeyimle çalışmış.''
''Evet.''
''Bütün söyleyeceğiniz bu mu? Bir evet mi?''
''Albay size söylemiş. Transfer istediğim zaman onun burada Paris'te olduğunu bilmiyordum. Burada olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Sizinle karşılaşmamızın kaçınılmaz olduğunu o an anladım.''
''Benim için mi buraya transfer olmak istediniz?''
''Harry Latham'ın kardeşi olduğunuz için. Gerek Frederick gerekse benim için çok değerli bir dosttu ağabeyiniz.''
''Harry'i bu kadar iyi mi tanırdınız?''
''Freddy ona çalışıyordu. Her ne kadar bu düzenleme kayıtlarda yer almıyorduysa da.''
''Bu işlerde kayıt filan tutulmaz.''
Demek istediğim, bırakınız Harry'nin çalıştığı bölümün personelini, Albay Witkowski ile G2 birliği bile kocamın Harry'nin talimatları altında çalıştığını bilmezdi. Sizin deyiminizle o alandaki bağlantılarını gösterecek hiçbir ipucu yok.
Ama Witkowski bana beraber çalıştıklarını söyledi.
Evet, aynı tarafta çalışıyorlardı. Ama kocamın ağabeyinizin kontrolünde olduğu bilinmiyordu. Hiç kimsenin bundan kuşkulandığını zannetmiyorum.
Hayati öneminden dolayı mı bunun üst düzey yetkililerden bile gizlenmesi gerekiyordu?
Evet.
Neden?
Frederick'in Harry için yaptığı işin türünden dolayı. Frederick bunu istekle, şevkle yapıyordu. Bazı olaylarda Amerikalıların parmağı olduğu öğrenilirse çok vahim sonuçlar doğabilirdi.
Hiçbir taraf temiz değildi, hatta kimi zamanlar iki taraf da oldukça iğrenç, korkunç işler yapabiliyordu. Böyle tavizlerin hiç verilmemesi gerekiyor. Neyse, sonra?
Galiba o öldürme olayları beni Harry ile kocamın bağlantısının gizli tutulmasının gerekliliğine inandırdı.
Her iki tarafta da oluyordu öldürme olayları.
Beni böyle düşündürmeye belki de öldürülen kişilerin önemli insanlar olması sevk etti, diye araya girdi Karin de Vries. Gözlerini açmış, suçlu bir ifadeyle bakıyordu. Görebildiğim kadarıyla öldürülenlerin çoğu doğrudan doğruya Kremlin'le bağlantıları olan yüksek kademeli işlerde görevli Almanlardı. Ülkenizdeki büyük şehir belediye başkanları veya New York ve Kaliforniya gibi önemli şehirlerin valileri Sovyet ajanları tarafından öldürülseydi şüphe çekerdi. Ne demek istediğimi anladınız mı?
Böyle bir şey asla olamaz. Çünkü aksi takdirde onlara misilleme yapılır. Moskova böyle bir şeye asla izin vermez.
Cinayetler Avrupa'da işlendi. Moskova'da olayları örtbas etti. Çok planlı bir şekilde hem de.
Yani siz şimdi ağabeyimin kocanıza onun amiri olarak böyle insanlara suikast yapması için emir verdiğini mi söylüyorsunuz? Bu akıl alır gibi değil. U2 fiyaskosu bunun yanında solda sıfır kalır. Size inanmıyorum. Harry böyle bir şeyi yapmayacak kadar akıllı, bilgili bir insandır. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde Amerika'da kitlesel misillemeler başlar. Nükleer savaşa bir adım daha yaklaşılmış olunurdu. Bunu hiç kimse istemezdi ki.
Ben size ağabeyiniz kocama böyle eylemlerde bulunması için emir verdi demedim ki.
Ne diyordunuz öyleyse?
O eylemler gerçekleştirildi ve Harry o sırada Frederick'in amiriydi.
Yani kocanız?
Evet diye sözünü kesti Karin de Vries yumuşakça. Freddy ağabeyinize iyi hizmet etti. O kadar ki Stasi'nin içine girdi. Kendini onlara kısa zamanda benimsetti. Teşkilata adam toplayan Amsterdamlı bir elmas tüccarı olduğu yalanını yutarak onun şerefine bir sürü parti bile düzenlediler. Sonra bir plan yapıldı, doğru zaman ve doğru yerler ayarlandı ve mevkilerini Kremlin'e borçlu Doğu Alman diplomatları veya devletin ileri gelenleri öldürüldü. Harry ile ben birbirimizden habersiz Frederick'e cephe aldık. Doğal olarak suikastlarla kendisinin en ufak bir ilgisinin olmadığını söyledi. O masumane tavırlarıyla, ikna kabiliyetiyle ki bu özellikleri nedeniyle müthiş bir ajan olmuştu, bizi olayların tamamen tesadüf eseri olduğuna ikna etti.
Bu işte tesadüflere yer yoktur.
Biz de bunun tesadüf eseri olmadığını Berlin duvarının yıkılmasından bir hafta önce Frederick yakalandığında anladık. İşkenceyle birlikte sarım enjeksiyonları kullanıp suikastları işlediğini zorla kabul ettirmişler. Harry Stasi'nin merkez karargahına sızıp teşkilatı yok eden öncü ajanlardan biriydi. Freddy'nin nasıl ve ne zaman öldürülmüş olabileceğini tahmin ederek Stasi'yi yok etme operasyonu sırasında ilk iş olarak Frederick'e imzalatılan belgenin bir suretini ele geçirmiş. Daha sonra o belgeyi bana getirdi.
Öyleyse kocanız pek sağlam ayakkabı değildi ve ne siz ne de ağabeyim onun iç yüzünü göremediniz.
Freddy'yi anlamak için onu tanımış olmanız gerek. Taşkın hareketlerinin ardında bir neden vardı. Militan Almanlardan ılımlı olan insanlar dışında herkese karşı nefret duyuyordu. Batı Almanya'nın işlediği suçlardan dolayı utanan vatandaşlarına karşı bile derin bir nefret beslerdi. Büyük annesi ile büyük babası bütün köyün gözleri önünde köy meydanında Waffen SS idam mangası tarafından kurşuna dizilmişler. Suçları neymiş biliyor musunuz? Demir yolu alanının yanındaki arazide üstü açık dikenli tellerle çevrili bir yerde tutulan ve açlıktan kıvranan Yahudilere yiyecek götürmek. Ancak daha da acıklı olanı büyük anne ve büyük babasıyla beraber hepsi de çoluk çocuk sahibi 7 masum erkek itaatsizlik edenlere ibret olsun diye kurşuna dizilmiş. İnsanları iki yüzlü yapan o dönemlerin korku dolu ortamında Devries ailesi bu 7 kişinin öldürülmesi olayıyla hep suçlanmışlar. Frederick Brüksel'deki akrabaları tarafından büyütülmüş. Çok nadir vesilelerle annesiyle babasını görmesine izin vermişler. Daha sonra annesiyle babası birlikte intihar etmişler. O yılların korkunç anılarının Freddy ile beraber ölümüne kadar yaşadığına eminim.
Sessizlik. Sonra şaşkın garson şarap dolu kadehlerle çıka geldi. Onları masaya koyarken Drew'nin üstüne şarap dökmeyi de ihmal etmedi. Garson gidince Latham, buradan derhal çıkalım dedi, köşede nezih bir lokanta var.
Ben de biliyorum ama konuşmamızı burada bitirmeyi tercih ederim.
Neden? Burası berbat bir yer.
Birlikte görülmemizin doğru olduğunu sanmıyorum.
Tanrı aşkına, biz aynı yerde çalışıyoruz. Bu arada neden sizi elçiliğin tanışma partilerinde görmedim? Eminim ki hatırlardım.
Öyle partiler bana göre değil Monsieur Latham. Yalnız başına ve çok mutlu bir yaşantım var.
Kendi başınıza mı?
Bu benim tercihim.
Drew omuzlarını silkti. Pekala. Benim adımı Lahey'e gönderilen isim listesinde gördünüz ve benim Harry'nin kardeşi olmam nedeniyle transferinizi istediniz. Neden?
Size söyledim. Son derece gizli evraklarla ilgilenmemde bir sakınca olmadığını bildirir NATO onaylı temiz kağıdım var. 6 ay önce telsiz haberleşme hattından en üst komutana çekilen bir gizli kanal notu aldım. Meraktan aynı bugünkü gibi bir bakıverdim. Drew Latham diye birinin Alman Sauron'unu incelemek üzere Fransız dışişlerinin tam onayıyla Paris'e transfer edilmekte olduğu yazıyordu. Ne olup bittiğini anlamak hayal gücü gerektirmiyordu Monsieur. İncelemekle görevlendirildiğiniz sorun kocamın ölümüne neden olan Alman sorunuydu. Sonra ağabeyinizin sizin hakkınızda nasıl sevecen bir ifadeyle konuştuğunu hatırladım. Onun yolundan gitmemenizi ne kadar çok arzu ettiğinden, sizin hemen parlayıveren bir mizaca sahip olduğunuzdan ve dile karşı yeteneğinizin olmadığından bahsederdi.
Annemiz beni daha çok sevdiğinden Harry beni hep kıskanır.
Şaka yapıyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Aslında sanıyorum annem ikimizin de biraz tuhaf olduğunu düşünüyordu. Hala öyle düşünür ya.
Mesleklerinizden dolayı mı?
Yok değil, mesleğimizi bilmez. Babam da ona söylemeyecek kadar akıllıdır. Bizim Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde çalıştığımızı, bir çıkışta bir ay dönmemecesine bütün dünyayı dolaştığımızı zannediyor.
Evlenin de torun sahibi olalım artık deyip duruyor. Doğal bir istek bence.
Doğal olmayan bir meslekte çalışan iki erkek çocuk için değil ama...
Yine de Harry sizin çok güçlü ve oldukça da zeki olduğunuzu kabul ederdi.
Oldukça mı zekiymişim? Yine kıskançlık. Hazırlık sınıfında okurken hokey oyunculuğundan kazandığım ücret, üniversite bursumdan aldığım paradan fazlaydı. Harry patenlerinin üzerinde bile duramaz, kıçüstü buzun üstüne otururdu.
Yine şaka yapıyorsunuz.
Yok hayır, bu kez gerçek.
Burslu muydunuz?
Mecburen. Babamız arkeoloji doktoruydu ve bu doktoranın ona getirdiği tek şey Arizona'dan Irak'a kadar her yerde kazı yapmaktı. Milli Coğrafya Cemiyeti ve Kaşifler Kulübü yolculuklar için para öderdi ama eşlere ve çocuklara bir şey vermezdi. Şu Kayıp Hazine Avcıları filmini ilk defa seyrederken Harry ile ben, bırak şimdi hazinesini avcısını, Indiana Jones'un çocukları nerede ondan haber ver diye şakalaşmıştık bu yüzden.
Her ne kadar akademik açıdan durumu anlayabiliyorsam da sözün ettiğiniz alanlar bana yabancı.
Babamızın memuriyeti vardı, bu yüzden parasız kalmazdık ama kesinlikle zengin de değildik. E işte güç bela geçinip gidenlerdendik, burs almak zorundaydık. Benim hayat hikayemi dinlediniz, ben de kocanız hakkında duymayı istediğimden fazlasını duydum. Peki ya siz?
Nereden geliyorsunuz?
Gökten zembille mi indiniz Bayan Devries?
Bunun konumuzla bir ilgisi yok.
Evet, bunu önceden söylemiştiniz ama bunu kabul etmiyorum. Elçilikte, özellikle arşivde daha fazla ilerlemeden önce konuya bir açıklık getirseniz iyi olur.
Size söylediklerime inanmıyorsunuz.
Yüzeyde görünen bilgilere ve Witkowski'nin doğruladıklarına inanıyorum ama bunun dışındakilerden emin değilim.
O zaman cehennemin dibine kadar yolunuz var Monsieur.
Karin de Vries masanın kenarına dayanarak kalktı. O sırada ayyaş garson yaklaştı.
Burada Latham diye biri var mı diye sordu.
Latham mı? Evet, o benim.
Sizi telefondan çağırıyorlar. Bu faturanıza 30 frank ekleyecek.
Garson çekip gitti.
Burada kalın dedi Drew. Haberleşme bölümüne nerede olacağımı söylemiştim.
Neden kalacağım ki?
Çünkü sizden kalmanızı istiyorum. Gerçekten istiyorum.
Latham ayağa kalkıp köhne barın ucundaki antika telefona doğru hızlı hızlı yürüdü.
Ekşi ekşi kokan bir şarap birikintisinin içinde yatan aizeyi kaldırdı ve konuştu.
Ben Latham.
Ben Durbain dedi telefondaki ses. Seni şifre çözücüyle Washington'dan Şef Sorenson'a bağlıyorum. Hattın iki ucu da güvenli, buyurun.
Drew.
Buyurun efendim.
Nihayet oldu. Biraz önce Harry ile ilgili bir haber aldık. Yaşıyormuş.
Neredeymiş?
Belirleyebildiğimiz kadarıyla Hausruck Alplerinde bir yerlerde. Auburnberg'deki antineoculardan bir mesaj geldi. Harry'nin kaçışının teknik hazırlıklarını yapıyorlar ve gizli yol hatlarımızı Passau'dan Burghausen'a kadar açık tutuyorlar. Kim olduklarını söylemeyi reddettiler ama bilgi doğru galiba.
Şükürler olsun diye bağırdı Latham, yüreğine su serpilmişti birden.
Sevinmek için bu kadar acele etme. Dediklerine göre ona ulaşana kadar Harry'nin yaklaşık 12 millik lanet olası bir karlı dağ yolculuğu yapması gerekiyormuş.
Harry'i bilmezsiniz, oraya varacaktır. Ben ondan daha güçlü olabilirim ama o çok daha dayanıklıdır.
Neden söz ediyorsun?
Önemli değil, elçiliğe dönüp bekleyeceğim.
Latham telefonu yerine koyup masaya geri döndü.
Karin de Vries orada değildi.
7. ayrımın sonu. Sayfa 85.